Ayrım 31.
Belirtileri ise önce iş ahlakının yok olması, sonra iç değerlerin azalması, sürekli dışarıdan eğlence bekler duruma gelinmesi, bunun peşinden de ruhsal çürüme ve manevi uyuşma. Hastalığa yakalananı tanımak için en iyi işaret, o insanın durmadan kendisiyle ilişki kurabilmeye gösterdiği çabadır. Kendi ruhsal zayıflığının ilginç psikolojik bir durum olduğuna inanır. Sorumluluktan kaçmasını, yeni deneylere hazır oluşuna yorumlar. Hastalık ilerledikçe kişi, insan uğraşları içinde en önemsiz olanını aramaya, onun peşinden koşmaya başlar. Eğlencenin. Ama iş yemeye gelince, Amerikalıların hiç değilse bu konuda herkesi geride bıraktığına kuşku yoktur. O da çimlenme dediğimiz türden yiyeceklerdir, hafif şeyler. Bu da biraz sembolik galiba. Hannah, Hel'in ses tonundaki katılığı hiç beğenmemişti. Konuğun tabağını tekrar doldurmak üzere servis masası üzerine alırken, konuşmalara da tekrar kendisi hakim oldu. ''Benim İngilizcem iyi değil.'' dedi. ''Şurada birden fazla kuşkonmaz var ama asparaguslar kelimesi de kulağa pek çirkin geliyor. Yoksa bu da o Latince çoğullardan biri mi Nikolay? Asparagae falan mı denmesi gerek?'' ''Fazla bilgili ama kıt eğitimli kişiler söyleyebilir onu ancak. Konsertiye gidip Celli dinledikten sonra kendilerine cappuccini ısmarlayanlar.'' Ama bu insanlar Amerikalıysa belki çilekli jeli ısmarlıyor da olabilirler. Arrête un peu et sausage, dur biraz ve uslu ol. Hannah Nikolay'a hafifçe kafasını salladıktan sonra Hannah'a gülümsedi. Söz Amerikalılara geldi mi Nikolay çok can sıkıcı oluyor değil mi dedi. Kişiliğinde bir kusur bu. Dediğine bakılırsa tek kusuru buymuş. Sana epeydir sormak istiyordum Hannah. Üniversitede okumuş muydun? Ne mi okudum? Hel açıkladı. Yani hangi konuda diploma aldın? Ha, sosyolojiydi konum. Bilmeliydim diye düşündü Hel. Psikoloji ile antropoloji arasında bocalayan ve kararsızlıklarını bir yığın istatistiğin arkasına saklamaya çalışan o bilim. Amerikalılar yeni yetmelik çağlarını 4 yıl daha uzatabilmek için seçerlerdi bu dalı genellikle. Hannah bu sırada ev sahibesine düşüncesiz bir soru yöneltmekteydi. Siz hangi konuları okudunuz? Hannah kendi kendine gülümsedi. Gayri resmi psikoloji, anatomi, estetik böyle şeyler. Hannah bir yandan kuşkonmazlara gömülürken siz ikiniz evli değilsiniz değil mi dedi. Yani dün gece bir espri yapmış, Bay Hel'in cariyesi olduğunu söylemiştiniz. Hannah'ın gözleri ender gösterdiği bir şaşkınlıkla açıldı. Anglo-Saksonların içtenlik saydığı sosyal merak kusuruna pek alışkın değildi. Hel açık avucunu Hannah'a doğru uzatıp soruya onun cevap vermesini istedi. Gözlerinde şakacı bir masumiyet parıldıyordu. Hannah dedi. Aslında Bay Hel'le ben evli değiliz ve gerçekten de ben onun cariyesiyim. Şimdi biraz meyve alır mısın? İtsasu'dan kirazlar daha yeni yeni geliyor. Basklar bu kirazlardan haklı bir gurur duyarlar. Hel Hannah'ın bu işten böyle kolay kurtulamayacağını biliyordu. Bayan Stern yeni bir soru sorarken Hannah'a bakıp sırıttı. Herhalde söylemek istediğiniz kelime aslında cariye değil. İngilizce'de cariye demek parayla alınmış olan ve cinsel hizmetler için kullanılan insan demektir. Galiba sizin aradığınız kelime metres. Metres bile çok eski model bir kelime. Şimdi insanlar yalnızca beraber oturuyoruz deyip işin içinden çıkıyorlar. Hannah'ın yardım isteyen bakışları Hel'e döndü. Hel gülüp söze karıştı. Hannah'ın İngilizcesi aslında bayağı iyidir dedi. Kuşkonmaz konusunda söyledikleri şakaydı. Metresin cariyeden, zevceden farkını da bilir. Metres kendisine verilecek ücreti bilmeyen kişidir. Karısına ise kimse hiçbir şey vermez. Aslında her ikisi de amatördür. Şimdi kirazlarını ye. Hel bahçenin ortasındaki taş kanepeye oturmuş, gözlerini kapayıp yüzünü gökyüzüne çevirmişti. Dağ rüzgarı serindi ama güneş ışığı giydiği yakatanın içine işliyor, onu ısıtıp uykusunu getiriyordu. Tam uykuya geçeceği o tatlı anlar içindeyken yaklaşmakta olan sinirli ve gergin birinin titreşimlerini aldı. Başını çevirmeden ve gözlerini açmadan oturun Bayan Stern dedi. Yemek süresince kendinizi yönetiş biçiminizden ötürü tebriklerimi sunmak isterim. Bir kez bile kendi sorunlarınızdan söz açmadınız. Bu evde dünya sorunlarını masamıza getirmediğimizi hissettiniz. Doğrusu sizden bu kadar sağduyu beklemiyordum. Sizin yaşınızda ve sınıfınızda olanlar genellikle kendi içlerine öyle bir çoğunlukla dönük olurlar ki dünyada en önemli şeyin stil ve şekil olduğunu, maddenin geçici olduğunu fark edemezler. Gözlerini açıp gülümseyerek Amerikan aksanını taklit etmeye çalıştı. Ne yaptığın değil, nasıl yaptığın önemlidir. Hanna onun önündeki mermer merdiven parmaklığı üstüne tünedi. Vücudunun ağırlığı oyluklarını yaslatıyordu, ayakları çıplaktı. Kılığını değişmesi konusunda Helim verdiği öğüde de uymamıştı. Biraz daha konuşacağız demiştiniz dedi. Evet, ama daha önce gerek sabahki konuşmamız, gerekse öğle yemeğimiz sırasındaki uygarlık dışı davranışlarımdan ötürü özür dilerim. Kızgın ve sıkkındım. Ben emekli olalı hemen hemen 2 yıl oluyor Bayan Stern. Artık terörist avcılığı mesleğinin bir üyesi değilim. Vaktimi bahçeme, mağaracılığa ayırıyor, çimenlerin büyürken çıkardığı sesi dinliyor, uzun yıllar önce kaybettiğim derin huzuru arıyorum. Onu kaybedişimin nedeni şartların beni nefret ve öfkeyle doldurmasıydı. Derken siz ortaya çıktınız. Amcanıza olan borcumdan dolayı hakkınız olan yardımı istemeye geldiniz. Ve beni tekrar mesleğimin şiddet ve korkuları içine itme tehdidini getirdiniz. Canımın sıkılmasının en büyük nedeni korku. Mesleğimde antişans denilen unsur çok önemli yer tutar. İnsan ne kadar iyi eğitilmiş olursa olsun, ne kadar dikkatli, serin kanlı olursa olsun, yıllar boyunca tehlike belirtileri birikir ve günün birinde şansınızdan daha ağır basar. Antişans daha fazla ağırlık kazanmış olur. Gerçi ben işimde pek şanslı olmuş sayılmam, şansa hiç güvenmem. Ama kötü şanstan yolumun tıkandığını da pek bilmem. Yani ilerlerde bir yerde birikmiş bir miktar kötü şans beni bekliyor demektir. Ne zaman paramı havaya atsam yazı düştü. Demek önümde 20 yıllık turalar dönemi var. Durum bu. Size terbiyesizce davranmış olmamın nedenini anlatmaya çalışıyorum. En büyük neden korku. Biraz da sıkkınlık. Şimdi düşünmeye fırsat buldum. Ne yapmam gerektiğini galiba biliyorum. Allah'tan yapılması gereken şey aynı zamanda en tehlikesiz şey oluyor. Yani bana yardım etmeyecek misiniz? Tersine sizi evinize göndermekle yardım etmiş olacağım. Sizi bana amcanız gönderdiğine göre ona olan borcum size miras kalmış oluyor. Ama bu borç soyut intikam kavramlarını ya da ittifak kurduğunuz saçma sapan örgütleri kapsamıyor. Hanna kaşlarını çatıp uzaklara baktı, dağlara doğru. Amcama olan borcunuzu kendi çıkarınıza göre değerlendiriyorsunuz dedi. Sonuç benim de yararıma oluyor, evet. Ama amcam ömrünün son yıllarını bu katilleri yakalayıp öldürmeye adamıştı. Şimdi ben hiçbir şey yapmazsam onun bütün çabaları boşa gitmiş olacak. Yapabileceğiniz bir şey yok. Ne eğitiminiz var, ne pratiğiniz, ne de örgütünüz. Hatta sözünü etmeye değer bir planınız bile yok. Var bal gibi. Her gülümsedi. Peki o planınıza bir göz atalım dedi. Kara Eylülcüler Heathrow Havaalanı'ndan bir uçak kaçıracak demiştiniz. Herhalde sizin grubunuz onlara o sıra saldıracaktı. Onları uçakta mı ele geçirecektiniz yoksa binmeden önce mi? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Asa amcam öldükten sonra liderimiz Avrim'di. Bize bilmemiz gerekenden fazlasını söylemezdi. Yakalanırsak diye. Ama onları uçakta ele geçireceğimizi sanmıyorum. Herhalde terminalde infaz edecektik cezalarını. Ne zaman olacaktı bu? Ayın 17'si sabahı. Daha 6 gün var. Neden Londra'ya bu kadar erken gidiyordunuz? Neden 6 gün boyunca açık hedef veriyordunuz? Londra'ya gitmiyorduk. Buraya geliyorduk. Asa amcam kendisi olmayınca başarı şansımızın azalacağını biliyordu. Başlangıçta gücünü koruyup bizimle gelebileceğini düşünmüştü ama erken öldü. Ve bu yüzden sizi de buraya gönderdi, öyle mi? İnanamıyorum. Bizi buraya o gönderdi sayılmaz. Birkaç kez sizden söz etmişti. Başımız derde girerse size gelmemizi, sizin yardım edeceğinizi söylemişti. Herhalde başınızı dertten kurtarmak konusunda yardım edeceğimi kastetmiştir. Hannah omuzlarını kaldırdı. Hal içini çekti. Demek siz üç genç İralı dostlarınızdan silahlarınızı atıp 6 gün Londra'da dolaşacak, zamanı gelince bir taksiye binip Heathrow'a gidecek, kolunuzu sallayıp terminale girecek, hedeflerinizi bekleme salonunda görecek ve vuracaktınız. Planınız bu muydu? Kızın çenesi gerildi. Gene uzaklara bakmaya başladı. Böyle ifade edilince gerçekten biraz aptalca görünüyordu. Şimdi Bayan Stern, Roma havaalanındaki olaya karşı duyduğunuz tiksinti ve korkuyu bir an için bir kenara bırakırsak, görüyoruz ki siz de bana benzer bir olayın sorumlusu olmayı planlıyormuşsunuz. Kalabalık bir salonda ayaküstü ateş etmek, çoluk, çocuk, ihtiyar, herkesten kopan et parçaları, sağa sola uçuşacak ve gözlerinden alev çıkan ipek saçlı genç devrimciler tetiklerini çeke çeke tarih sayfalarına adımlarını atacaklar. Bu muydu istediğiniz? Eğer söylemek istediğiniz bizim de ötekiler kadar kötü olduğumuzsa, bizim de Münih'te atletleri öldürenler gibi ya da Roma'daki arkadaşlarımı öldürenler gibi, aradaki farklar ortada. Onlar iyi örgütlenmiş ve profesyonel kimseler. Hemen sustu. Üzgünüm. Bana şunu söyleyin. Sizin kaynaklarınız neydi? Kaynak mı? Evet, İralı dostlarınızı bir an için unutalım. Unutmamız da iyi olur bence zaten. Bunun dışında neye güveniyordunuz? Roma'da öldürülen iki çocuk eğitilmiş miydi? Avrim eğitilmişti. Çayımın daha önce bu tür şeylere karıştığını sanmıyorum. Ya para? Para mı? Biraz sizden almayı umuyorduk. Fazla paraya ihtiyacımız yoktu. Bir iki gün burada kalabileceğimizi hesaplıyorduk. Sizinle konuşup öğüt ve talimat alacaktık. Sonra uçakla Londra'ya gidip eylemden bir gün önce orada olacaktık. Yol parası ve biraz da fazlası olsa yeterdi. Hal gözlerini yumdu. Benim sevimli, akılsız, tehlikeli kızım dedi. Eğer ben sizin istediğiniz işi yapmaya kalksaydım, bu bana 100 ile 150 bin dolar arasında bir paraya patlardı. Buna benim ücretim de dahil değil. Yalnızca kurgu gideri bu kadar olurdu. Bir işe girişmek para ister. Sonra sıyrılmak daha da pahalıdır. Amcam bunu bilirdi. Dağın silüetine doğru bakarak devam etti. Amcanın bir intihar eylemi planladığına inanmaya başlıyorum. Buna inanmam. Bize söylemeden asla bizi ölüme sürüklemezdi. Herhalde niyeti sizi ön plana çıkarmak değildi. Üçünüzü yedek kuvvet olarak kullanıp işi baştan sona kendi görmek istiyordu. Sonra kargaşalıkta üçünüzün oradan uzaklaşabileceğinizi hesaplıyordu. Sonra bir de ne? Yani uzun süre acısını dindirmek için ilaçlar aldığını, onların etkisinde olduğunu da unutmamak gerek. Kim bilir ne düşünüyordu? Kim bilir son zamanlarda düşünme yeteneği ne kadardı? Hannah tek dizini yukarı çekip kucakladı ve böylece gene Hal'in istemediği poza girmiş oldu. Dudaklarını dizine dayayıp bahçeye doğru bakarak ''Ne yapacağım bilemiyorum'' dedi. Hal yarı kapalı gözlerle ona bakıyordu. Zavallı şaşkın çocuk. Hayatta bir amaç, bir heyecan arıyordu bu kız. Oysa yetiştiği kültür onu tüccarlarla yatmaya ve reklamcılık uzmanı çocuklar doğurmaya itiyordu. Korkmuştu kız. Aklı karışmıştı. Henüz tehlikelerle, önemli şeylerle dolu bir yaşamdan vazgeçip küçük planlar yapmakla, mal mülk edinmekle dolu yavan bir hayata adım atmaya hazır değildi. ''Pek seçme şansın yok'' dedi Hal. ''Evine dönmek zorundasın. Yol paranı vermek benim için bir zevk olacak. Bunu yapamam. Başka bir şey de yapamazsın.'' Kız bir süre dizini emdi, sonunda ''Bay Hal'' dedi. ''Size Nikolay diyebilir miyim?'' ''Elbette ki hayır.'' ''Bay Hal, demek bana yardım etmeyeceğinizi söylüyorsunuz, öyle mi?'' ''Eve dön demek de yardım etmiş oluyorum sana.'' ''Ya reddedersem, ya kendi başıma işe devam edersem, başaramazsın ve %99 ölürsün. Bunu biliyorum, mesele asıl şurada. İşi tek başıma yapmama müsaade eder misiniz? Amcama olan borcunuz yüzünden blöf yapıyorsun. Ya değilse?'' Hal uzaklara baktı. Bu burjuva bebeği belki de kendisini gerçekten bu işe sürükleyecek kadar aptaldı sahiden. Ya da onur ve sadakat kavramının nerelere vardığına karar vermeye zorlayacak kadar. Tam o da kızı denemeye çalışacağı sırada değişik bir titreşimin yaklaştığını algıladı. Yeni gelenin Pierre olduğunu anladı. başını çevirdiğinde gerçekten bahçıvanın şatodan bulundukları yere doğru yürümekte olduğunu gördü. İyi günler Monsieur, Matmazel. Güneşte oturacak vakit bulmak güzel olmalı. Mavi tulumunun cebinden katlanmış bir kağıt çıkarıp ciddiyetle hele uzattı. Sonra kendisini fazla kalamayacağını, binlerce işin onu beklediğini söyleyip kapı yanındaki kulübesine doğru uzaklaştı. Günü yeni bir bardak şarapla yumuşatmaya gitti. Her notu okudu, katlayıp kenarını dudaklarını vurdu. Görünüşe göre sandığımız kadar da seçme şansımız kalmamış Bayan Stern dedi. Tardes'te 3 yabancı adam gelmiş ve çevreye benimle ilgili, daha da önemlisi seninle ilgili sorular sormaya başlamışlar. Sanıldığına göre bunlar İngiliz veya Amerlos imiş. Kasaba halkı bu iki aksanı ayırt edemez. Yanlarında Fransız özel polisi de varmış ve onlara çok yardımcı oluyormuş. Ama benim burada olduğumu nasıl bilebilirler? Binlerce yoldan öğrenebilirler. Roma'da ölen arkadaşlarının üstünde uçak bileti var mıydı? Herhalde, evet vardı. Herkes kendi biletini taşıyordu. Ama buraya değil, Pau havaalanına. Eh, yeterince yakın. Ben pek tanınmayan biri sayılmam. Her amatörlüğün bu yeni belirtisine başını salladı. Profesyoneller biletlerini hep inecekleri yerden daha ilerisi için alırlardı. Bu yolla da nereye gittiklerini hava yollarının bilgisayarlarından, dolayısıyla ana şirket kompütüründen saklamayı başarırlardı. Hanna, bu adamlar kim sizce diye sordu. Bilmiyorum. Ne yapacaksınız? Hal omuzlarını kaldırdı. Onları akşam yemeğine davet edeceğim dedi. Hanna'dan ayrıldıktan sonra Hal bir süre kendi bahçesinde oturup iri göbekli fırtına bulutlarının toplanışını seyretti. Bir yandan oyunun taşlarının nasıl dizili olduğunu düşünmekteydi. Aynı anda iki sonuca birden vardı. Birincisi, akşama kesinlikle yağmur yağacağı, ikincisi de en iyi savunmanın düşmana doğrudan saldırmak olduğuydu. Silah odasından Dabadiye oteline telefon etti. Amerikalılar orada kalıyorlardı. Otelle bir hayli konuda anlaşmak zorunda kaldı. Evet, otel Amerillo'ları akşam yemeği için şatoya gönderecekti. Ama küçük bir sorun vardı. Konuklar için yemek hazırlamış bulunuyorlardı. Ne de olsa otelciliğin kârı oda parasından değil, yemek parasından gelirdi. Her otel yönetimine yenmemiş yemeğin parasını müşterinin hesabına işlemenin en doğru yol ve aynı zamanda dürüst bir hareket olacağını söyledi. Ne de olsa adamların son dakikada Bay Hal tarafından yemeğe davet edilmesi Otel Dabadi'nin suçu olamazdı. İş işti. Tanrı'nın verdiği rızkı çöpe dökmekte günah olduğuna göre bu yemekleri Dabadi kadrosunun yemesi ve papazın da yemeğe davet edilmesi çok uygun olurdu. Hana'yı kütüphanede kitap okur buldu. Gözünde okurken taktığı dikdörtgen camlı küçük gözlükler vardı. Hal içeriye girerken gözlüklerinin üstünden ona bakıyordu. Yemeğe misafir mi var dedi. Hal avucuyla onun yanağını okşayarak evet, 3 Amerikalı diye karşılık verdi. Ne kadar iyi. Hanna ile Lekogado burada olduğuna göre tam bir ziyafet olacak. Evet, olacak. Hanna elindeki işaret kartını sayfanın arasına koyup kitabı kapattı. Bu haber kötü mü Nico? Evet. Hanna ile onun sorunlarıyla mı ilgili? Hal başını salladı. Hanna hafifçe güldü. Daha bu sabah beni her yılın yarısında yanında kalmaya davet ediyor, buranın huzurlu ve sakin bir yer olduğunu savunuyordun dedi. Yakında gene huzurlu olacak, ne de olsa emekliyim. İnsan hiç emekli olabilir mi? Senin mesleğin gibi bir meslekten kurtulabilir mi? Eh, madem ki konuklar gelecek, birini alışverişe yollayayım. Hanna'ya da yeni giysiler gerek. Yemeğe o şortuyla oturamaz. Hele pozları konusundaki şövalyece tutumunu düşünürsek. Öyle mi? Dikkat etmemiştim. Ağaçlı yoldan bir selam haykırışı duyuldu. Salonun camlı kapısı çarpılarak kapatıldı. Hanna'nın gürültüyle arandığı işitildi. Derken içten bir kucaklama ve şapırtılı bir öpücük yer aldı. Önerilen şaraba haykırarak teşekkür edildi ve bütün ev Lekago'nun Larue'dan dönmüş olduğunu öğrendi. Şimdi bütün vadide sözü edilen şu iri göğüslü genç kız nerelerde bakalım. Getirsenize buraya, gelsin de kaderiyle tanışsın bir kere. Hanna ona genç kızın uyumakta olduğunu söyledi. Ama Nikolay'ın Japon bahçesinde çalıştığında ekledi. Onu görmek isteyen kim? 3 gündür onunlayım zaten. Sana benim mağaramı anlattı mı? Seninkini hemen hemen bütün yol sürükleyip taşımak zorunda kaldım. İtiraf etmek gerek, artık yaşlanıyor Hana. Senin de geleceğini düşünmen ve çevrene bakınıp kendine yaşsız bir erkek bulman gerek. Belki sağlam bir Bask şairi falan. Hana güldü. Ona banyonun yarım saate kadar hazır olacağını söyledi. Daha sonra istersen giyin diye ekledi. Yemeğe misafirler geliyor. Dinleyiciler ha, iyi, pekala, gidip mutfakta biraz şarap içeyim. O Portekizli kız hala burada çalışıyor mu? Birkaç Portekizli kız var. Peki, ben gidip biraz örnek toplayayım. Sen bekle de beni giyindiğim zaman gör. Bir ay kadar önce çok şık şeyler satın almıştım. Henüz kimseye göstermeye fırsat bulamadım. Onları giydiğimde bana bir baksan erirsin. Yemin ede. Hana ona yan yan baktı. Lukago lafı hemen cilalamasını iyi biliyordu. Sen Terezin'in zevki adına yemin ederim. Pekala, ben mutfağa gidiyorum. Sonra kapıları çarparak kendisine bir an önce şarap verilmesi için seslenerek evin içinde yürümeye koyuldu. Hana onun arkasından gülümsüyordu. Daha ilk başta sevmişti Lukago Hana'yı. Beğenisini göstermek için de hep böyle gürültülü laflar eder dururdu. Hana da onun dürüst, açık, biraz kaba tavırlarından hoşlanırdı. Nikolay'ın böyle sadık bir dostu olmasından ve bu dostun ayrıca Bas mitolojisi konusunda bu kadar hoş sohbet olmasından memnundu. Hana, Lekogo'nun kendisini de bir mitoloji kahramanı gibi görürdü. Oturup çok garip ve romantik bir tip çizen, sonra ömrü boyunca o tipe benzemeye çalışarak yaşayan bir şair. Bir keresinde hele bu şairin kendisini böyle opera büf bir paravanla korumasının nedenlerini sordu. Acaba hangi olaylar itmişti onu bu yola? Hel ona pek ayrıntı verememişti. Verse dostunun sırlarına sadakatsizlik etmiş olurdu. Hoş Lukago ona bir sır verdiğinin farkında değildi ya. Aralarındaki konuşma şairin pek yalnız, pek dertli, pek de sarhoş olduğu bir sırada geçmişti çünkü. Sonradan Lukago takma adını alan şair, yıllar önce içli ve duygulu bir Bask literatürü öğrencisiydi. Bilbao'da üniversiteye gitmişti. Genç ve güzel İspanyol Bask bir kızla evlenmiş, bir de bebekleri olmuştu. Bir gece genç edebiyatçı kendisinin de pek emin olmadığı nedenlerden ötürü bir öğrenci gösterisine katılmış, Bask kültürü üzerindeki baskıyı protesto etmişti. Karısı da yanındaydı. Hiçbir siyasal inancı olmadığı halde federal polis gelip gösteriyi ateşle dağıtmış.